Ayrım 28.
Kalktım, kucaklaştık. Sanki birbirimizi son kez sarar gibi kucaklaştık. Sarı erenler dedi ayrılırken. Fakir yapamıyor, sen güçlüsün, yaparsın. Şehir içine git. Ne olmuş ne olmamış bir gör. Yoldaşlar ne durumdadır bir öğren. Eyvallah Abdurrahman dedim. Eyvallah. Gitmez olsaydım. Abdurrahman'a lanet etmek geldi içimden. Hemen vazgeçtim. O demeseydi bile ben yine buraya gelecektim. Yollar yoldaşlarımızın cesetleriyle doluydu. Denizin kıyıları şişmiş cesetlerle, onları didikleyen martılarla doluydu. Ağaçlar meyve ve çiçek yerine ceset kusuyorlar, her dallarından bir yoldaşımızı sallandırıyorlardı. Her cesede dikkatle bakmak zorundaydım. Her birine tek tek. Gömemiyorduk bile. Cesetlerini arayan başkalarıyla karşılaşıyordum. Birbirimize soramıyorduk bile. Gözlerimizi kaçırıyor, korkuyla aramaya devam ediyorduk. At meydanı bir ceset dağı haline gelmişti. Kimisinin boynuna yazılar asılmış, nasıl zındık, nasıl hain oldukları anlatılıyordu. Kimisinde bu zahmete bile girilmemiş, öylece boğulup atılmışlardı. Bunların çoluk çocukları vardı. Daha dün cenkte gaziydiler. Mahallede börek satıyorlardı, Haliç'te kürek çekiyorlardı. Şimdi burada hayvan leşleri gibi üst üste atılmış, kendilerini alıp gömecek cesarette yakınlarını bekliyorlardı. Belsi'ye kadar kaçmak isterdim. Heyhat, nereye kaçıyorsun? Tek tek bütün cesetlere bakmak zorundasın. İşte yerle bir olmuş ağ kapısı, işte yerinde yerler esen eski odalar. Sadece ceset kokusu. Yeni odalara gitmek istemiyorum. Göreceğim şeyi görmek istemiyorum. Ne çare? Kaderim bu sarı. Göreceksin. Saraçhane'den et meydanına döndüğüm anda ağır kokuya alışmış olduğunu zannettiğim burnum bile isyan etti. Yeni odalar diye bir şey yoktu artık. İstanbul'la aynı anlama gelen bu yerin yerinde yıkıntılar, hala tüten dumanlar, ceset öbekleri, orta camiye ve dikili kalmış birkaç taşa asılı cesetler ile onları kaçacaklarmış gibi bekleyen Sekban askerleri dışında hiçbir şey. Korka korka yaklaştım. Edirne kapı tarafından meydana girdim. Meraklı sekbanların bakışları arasında her bir ölü yüze baka baka ilerledim. Açık gözlere, ağızlara, elbiselere, her şey hiç unutulmayacakmışçasına zihnime kazılıyordu. Nasıl bir boğazlaşma olmuştu burada? Kendi cesetlerini alıp götürmüş, bizimkileri böylece çürümeye bırakmışlardı. Sonra onu gördüm. Bir direğe asılıydı. Boynundaki yaftada şöyle yazıyordu: Dini devlete isyan eden uğursuzların elebaşısı, mülga. İlga edilmiş, ortadan kaldırılmış. Yeniçeri Ocağı 37. Orta Oda Başısı, Asi Zındık Habib. Göğsündeki iki kurşun yarası açıkça görülüyordu. Aslında asarak öldürmemiş, ölüsünü asmışlardı. Altında üç sekban askeri dolaşıp duruyordu. Yüzündeki alaycı gülümseme hala aynı yerdeydi. Şimdi ben ne yapacaktım? Onu burada nasıl bırakırdım? Peki nasıl alırdım? Bırakamazdım. Bırakırsam yaşayamazdım. Erlere yaklaştım. Ağam dedim alttan alarak. Takınabildiğim en yılışık halimle. Buyur baba dedi neferlerin en yaşlısı. Bu zavallılar daha ne kadar böyle duracak? Ne zavallısı baba? Bunlar hepsi yaşayan şeytandılar. Hak ettiklerini buldular. Boynumu büktüm. Öyle ama dedim Habibi göstererek. Şuradaki benim efendimdi. Ben onun kölesiyim. Dedi Sekban. Bir köleye efendisini böyle bırakmak yaraşmaz. Hem öğrendim ki 3 gün sallandırılmaları için emir varmış. 3 gün de doldu. Yok dedi gülerek. Ben izin vermeden kimse buradan bir taş bile alamaz. Gevşemiş derdini belli etmişti. Orası kolay ağam dedim. Elimi göğsümün içine sokup kesemi şıngırdatırken. Senin rızanı elbette alacağım. 1 altın lira çıkardım. Tam 1 altın lira. Yahu dedi zaten çok pis kokmaya başladılar. 6 lirayı alırken. Şurada arabacılar var. Yüklesin istediğin yere götürsünler. Ama onlara da cömert ol ha. Tamam ağam. Elbette cömert olurum. Lafı mı olur? Sağ olasın. Allah ne muradın varsa versin. Silivri kapısına kadar taşıttım Habibi. Abdurrahman Derviş'in evine. Orada yıkadık, temizledik. Gül suları döktük. Gül gibi koksun istedik. Yine de olmadı. Sabah her adımı rüşvet olan yeni bir yolculukla darmadağın edilmiş, tüm Yeniçeri ve Bektaşi mezarları dağıtılmış olan mezarlığa götürdük, sırladık. Bir hafta sonra düz bir mezar taşı yaptırdım garibimin başına. Sadece Hüvel Baki, sonsuz olan odur, yazıyordu üzerinde. Belgrad Ormanı. 3 ay oldu bu ormana sığınalı ama artık durum sığınmak olmaktan çıktı. Bir nevi orman cumhuru halini aldık. Kaçan buraya geliyor, burada olduğumuzu duyan geliyor. Sayımız şimdiden 3000'i aştı. Şehirle elden geldiğince haberleşiyor, ne yapmamız gerektiğine karar vermeye çalışıyorum. Elbet Mahmut da burada olduğumuzu biliyor. Rüyalarına giriyoruz. Uyku uyuyamıyor. O nedenle de şehre yürüyebileceğimiz bütün yolları hem yeni askeri hem de topçusuyla sıkı sıkıya tutmuş. Ama askerini üzerimize yürütmeye hala cesaret edemiyor. Burası duvar, arkasına benzemiyor tabii. Burada topçunun yapabileceği fazla bir şey yok. Ormana dağılıp pusular kuracağız. Bir bizden giderse 10 onlardan gidecek. Sağ olsun Laz yamaklar durmadan Anadolu'dan bize silah ve cephane getiriyorlar. O küçük teknelere yükleyip köylere boşaltıyor, geceleri arabalarla taşıyorlar. Anadolu'da, Rumeli'de, pek çok yerde yoldaşlarımız bizim gibi dağa çıkmış, ormanlara dağılmış. Döneceğiz inşallah ama nasıl? Esnaf neredeyse her gün elçiler yolluyor. Vaziyetin kötülüğünden, vergilerin ağırlığından, ahmaklık ettiklerinden, tek çarenin biz olduğumuzu anladıklarından dem vuruyor. Şehre dönmemizi istiyorlar. Nasıl döneceğiz diyorum. Siz dönünce size katılacağız diyorlar. Ne malum bize katılacakları? Yüzyıllarca onları koruduk da bizi son cengimizde ortada bıraktılar. Şimdi ne malum? Yalnız geçen gün bahçe kapıdan bir bezaz gelmişti. Hoş sohbet bir adamdı. Anlattıkları burada bile bizi eğlendirdi. Geçen gün şehre nasılsa inmiş Türkmen'in biri bahçe kapısında kalabalık arasında uzun keçe külahıyla dolaşıp alışveriş ediyormuş. Uzaktan esnaftan biri adamı kalabalıktan seçemeyip külahını seçmiş ve heyecana kapılmış. Bizim zerrin külahlara benzetmiş. Dehşete düşüp Yeniçeriler geliyor diye bağırıvermiş. Birden ortalık karışmış. Yaşa diyen, korkudan altına eden, dehşetle kaçışanlar birbirine girmiş. Saray bile telaşa kapılıp nöbetçilerini 3 misline çıkarmış. Asker sevk etmiş. Bu hikayeye hepimiz katıla katıla güldük. Fakat burada daha uzun süre kalamayacağımız da apaçık ortada. Şehirden para gönderenler olsa da paramız hızla azalıyor. Her ne kadar parasıyla olsa da Laz yamaklar bu kadar adamı besleyecek yiyeceği artık bulamıyor. Padişah askeri giremiyor. Biz çıkamıyoruz. Tuhaf bir durum. Sıkıştık kaldık. Anadolu'ya geçmek istesek geçeriz. Ama burada işimiz var. Bu nedenle 20-25 zabiti topladım. Yoldaşlar dedim. Burada böyle orman mahluku gibi daha fazla kalamayız. Ya çıkıp en zayıf yerinden yolları tutan padişah askerine saldıracağız yahut Anadolu'ya geçip dağdaki beldeki yoldaşlarımızı toplayıp bir çaresine bakacağız. İki yolu da düşünmek lazım. Birinci yol için şehrin nabzını iyi tutmak gerek. Hadi farz edelim yolları tutanları dağıttık şehre girdik. Orada yalnız kalırsak ne olur? Yine aynı şey. Yolu açarız, buna aklım alıyor. Ama şehir iyi işaretler vermiyor. Ahalinin bir kısmı bize düşman kesilmiş. Her gün bir sürü yalan, iftira ortaya atılmış. Bütün camilerin imamları günde 5 vakit aleyhimize atıp tutuyormuş. Ne zındıklığımız, ne dinsizliğimiz, ne de gizli Hristiyanlığımız kalmış. Cadı olur kalkarlar diye mezarlar deşilip Yeniçeri ölüsü teftişine çıkmışlar. Ortalık boş olunca da halk bunlara inanıyor tabii. Dolayısıyla ahalide desteğimiz fazla görünmüyor bana. Gerçi bir kısmı yedikleri haltın farkına varmış. Padişahla arada biz olmadan baş başa kalmanın ne demek olduğunu şimdi fark etmiş gafiller. Ama bunların da sayısı fazla değil. Anadolu'ya geçmeye gelince iş uzar diye korkuyorum. Oraya geçmek kolaydır da geri dönmek zordur. Boşalttığımız her yeri tutacaklardır. Bu iş seneler sürebilir. Mısır paşası Kavalalı, bana gelsinler kapım onlara açık diyormuş. Ama Mısır nere, bura nere? Hem öyle derde gidince bizi ne bekler bunu bilemeyiz. Bunları bir düşünün yoldaşlar. Her halükarda fazla zamanımız kalmamıştır. Bir sonraki cemaatte ne yapacağımızı karara bağlayalım. Bu arada haberiniz olsun, eğer bir baskın yersek, her zabit, hakim olduğu neferleri Karadeniz kıyılarından karşıya geçirecek. O zaman Anadolu'dan başka çare yoktur. Oraya geçince de ortalıkta dolaşmayın. Mahmut bir sürü kolcu çıkarmış, sürek avı başlatmış. Önce Kastamonu dağlarına, ormanlarına varın. Orada çok miktarda yoldaşımız var. 3 gün sonra tekrar toplanmak üzere ayrıldık. Her zabit kendi neferlerinin başına gitti. Mahmut ise bir kez daha bizden önce davrandı. Şeytanlıkta yaman adam. Ertesi sabah yanıyoruz bağırtılarıyla uyandım. Mahmut düşünmüş taşınmış, bizden kurtulmanın çaresini kendi ormanını çepeçevre ateşe vermekte bulmuştu. Bütün yollara bulabildiği tüm topçu ve tüfekçileri yığmış, yine içeri girmeye cesaret edememiş, her bir yandan ateş vermişti. Hızla ayağa fırladık. İlk işimiz ormanın kıyılarına kadar gitmek oldu. Ama beyhude, kuşatanlara ancak birkaç el kurşun atabilmiştik ki ateşler bulunduğumuz yere kadar geldi. İçeriye çekiliyorduk. Ateşler çepeçevre peşimizden geliyordu. Paçavraları ıslatıp yüzümüze sarıyor, dumanlardan korunmaya çalışıyor. En hiddetli olanlarımız ise gitmeyeceğini bile bile rastgele ateş ediyordu. Bu kez orman içinde yeni odalar cehennemini yaşıyorduk. Yapacak bir şey yoktu. Ateşlere dalacak, kara bahtımızın son ucunu orada arayacaktık. Yoldaşlar diye bağırdım. Şehit Habib ağanızın dediği gibi biz yanar oda girer semen deriyiz. Ya orman sıçanı gibi kavrulacak ya da yeniçeri gibi yanar ateşin semen deri olacağız. Hakkınızı helal edin. Osmanlı'ya lanet edin. Elbet bir gün dönecek ve bize reva gördüğü bu vaziyetin hesabını soracağız. Unutmayın, efendinin kaderi kölesinin alnında yazılıdır. Sona geldiğimizin farkındaydılar. En çok korkanı bile bunu gizlemeyi biliyordu. Kuzey yönüne döndük. Ateşler ağzı açık bırakılmış bir fırından fışkırırcasına ilerliyor, azgın yalımlarla üzerimize geliyordu. Elimizdeki son suları başlarımızdan aşağı döktük. Sonra bağırdım. Düşmanımız ateştir, gazanız mübarek olsun. Allah Allah! Önce yürüdük, sonra biraz hızlandık. Sonra pervaneler misali ateşi aşka fırlattık kendimizi. Yeniçerinin en son seyirtmesiyle, Allah Allah çığlıklarıyla mehterin hücumu hala kulaklarımdaydı. Konstantiniye. Hazreti İsa Efendimiz bu yıllar ve günlerin sahibi olmak ister mi? Artık bundan emin değilim. Eğer hala istiyorsa söyleyeyim. Onun günlerinden 28 Haziran 1828'i sürüyoruz. 2 seneyi aştı o meşhum günün üzerinden geçen süre. Şimdi o olaya vakayı hayriye, hayırlı olay diyorlar. Ne hayır ama? İstanbul, İstanbul olmaktan çıktı. Osmanlı kendini de perişan etti. Bir yanda Moskov, bir yanda Mısır Paşası. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Yoldaşlarının katledildiğini, ocaklarının yok edildiğini duyan bütün Yeniçeriler, hudutlarda kale, hisar ne varsa terk edip dağlara, ormanlara dağıldılar. Moskov da hemen onların boş bıraktığı yerleri doldurdu. Gafil ahali sarayla baş başa kalınca ocağın kıymetini anladı ama geçmiş olsun. Esnaf 2 hafta önce isyan etti. Etti de ne oldu? Hiç. Sadece yeni askerin kılıcının, kurşununun ve dipçiğinin tadına bakmış oldular. Artık İstanbul'un bir ahalisi yok. Bir daha da ne zaman olur bunu bilmiyorum. Tarikatımızı darmadağın ettiler. Yıllarca dua almak için kapısında bekledikleri dergahımızı birden zındık ilan ettiler. Künce Esat babaları idam, Mahmut, Ahmet, İbrahim Hüseyin, Mustafa babaları sürgün ettiler. Güya Yeniçeriliği ihya etmek için düzen kurduğunu iddia ettikleri Lalelili Mehmet Baba, bunların işkencesi altındayken yüzündeki zehri içip canına kıydı. Bizim garip Ahmet, hani şu Lülecioğlu Ahmet de Mehmet Baba ile birlikte işkence gördü. Sonra da idam edildi. Oysa şimdi diğer tarikatlar da korkuyor. Nasıl korkmasınlar? En büyük tarikat olan bizim başımıza bu felaket bir çırpıda gelebiliyorsa onlara neler olmaz? Kaderleri artık 2 dudağın arasında. Sanki gün sayıyorlar. Bugün bana, yarın sana. Aslında bunu çoktan öğrenmiş olmalıydılar. Aslında bu iş Rumlarla başladı. Yani İstanbul'un İstanbul olmaktan çıkması. O zaman göremedik. Artık Ali Fakih'in orada oturamazdık. Arif Ağa'nın şehit edilmesinden sonra ne biz komşuların ne de onlar bizim yüzümüze bakamazdı. Vicdan azabı mı duyuyorlardı, bunu duydukları için mi öfkeleniyorlardı bilemiyorum. Ama bir kısmı utanç, bir kısmı da düşmanlıkla davranıyordu. Neyse, bereket marangozluğumun ünü yayılmıştı. 80'ine gelmiş Hatice Hanım'ı ve Zeynep Hanım'ı aldım. Hasköy'de Haliç'e karşı kaçan Rumlardan bir tüccarın sattığı bahçeli taş bir evi satın alıp yerleştim. Torunların çocukları dahi artık büyümeye başlamıştı. Ben marangozhaneyi büyütmüş, çubuğumu yakıyor, sadece seyrine bakıyordum. Hayat bu sarı, işte sonu. Ne çardak, ne kahvehane, ne dergah, ne Abdi Baba, ne Arif Ağa. Hayat bu. Arada bir gizli gizli canlarla buluşuyor, cemimizi, cemaatimizi yapıyor, yolu sürdürmeye, yeni talipleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Haydutlar gibi saklana gizlene, hayat bu. Bu hayatın içinde bir sabah yine ezanla kalkıp işimi seyretmeye gittim. Marangozhanem yine bahçedeydi. Kalfalar gelmiş, çıraklar ortalığı temizlemiş, toz kalkmasın diye su serpmiş, ıslanan talaşlar güzel bir koku yaymıştı. Her sabah olduğu gibi çubuğumu getirdiler. Yine güzel olan Haliç'i seyrediyordum. Sütlüce, Kasımpaşa taraflarına bakıyordum. Bahçenin demir kapısının gıcırdayarak açıldığını bu sırada duydum. Sütçünün süt getirdiğini düşündüm. Hep bu saatte getirir. Hatice Hanım bu işi kimseye bırakmaz. Elinde kalaylı bakracıyla sütçüyü kendi karşılardı. Oturduğum yerde Hatice Hanım'ın çığlığıyla sarsıldım. 80 yaşında bir kadın nasıl olurdu da böyle bir çığlık atardı? Sanki doğuruyordu. Telaşla kapıya yöneldim. Kalfa ve çıraklar da peşimden geldiler. Hatice Hanım kapıdaydı. Karşısında yanında 2-3 yaşlarında bir oğlan çocuğu olan, köylü kıyafetli, yaşlıca denilebilecek bir adam duruyordu. Köylü değildi. Çünkü bilirim, köylüler böyle dik duramazlar. Bana sırtı dönüktü. Hatice Hanım'ın onu kucakladığını, öptüğünü, sarıldıklarını gördüm. Bütün hızla yaklaştım. Bu geniş omuzları, bu dik duruşu tanıyordum. Seslendim. Sabit! Birden adam hızla bana döndü. Mavi gözleriyle karşılaştım. Eyvallah Sara ağam dedi. Fakir hala sabittir. Kitabın sonu. 26 Temmuz 2005, sayfa 451.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19-25